Bir meslek büyüğüm Veys Oymak'la beraberiz. Veys abi, ilk önce toplantıya katılımı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
Rica
Hoş
ederim.
geldin diyelim.
Hoş buldum.
Bizim biraz evvel hocamın da söylediği gibi Sosyal Hizmetler Akademisi'nin ilk mezunlarıyla görüşmeyi hedefliyoruz. Buradan da bir belgesel çıkarmak hedefimiz. O nedenle bizim için çok önemlisin. Abi diye hitap ediyorum. Sen benim üstadımsın, büyüğümsün. Gerçekten örnek alınacak bir şahsiyetsin Veys abi.
Teşekkür.
Tekrar teşekkür ederek başlıyorum. İlk sorumuzu izin verirsen şöyle yöneltmek istiyoruz. Veys Oymak nasıl bir aileden geldi? Çok kısa bir şekilde onu ortaya koyduktan sonra Sosyal Hizmetler Akademisi'ne giden yolu bize aktarabilirsen sevineceğiz.
Evet. Öncelikle ben de çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için. Kusura bakmayın, sesim biraz kısık. Kova ilacı aldığım için çok eskiden beri onlar sesimi etkiliyor. Şimdi ben büyük bir aileden geliyorum. Şanlıurfa'nın bir köyünde. Babam 4 defa evlenmiş. 18 çocuk sahibi, 4 anneden ve en son
Maşallah.
benim annemden 8 kardeşiz. Ve hemen hemen hepimiz tahsil yaptık ve çoğunlukla yüksek tahsilliyiz. Ben 1961 yılında liseyi bitirdikten sonra Ankara'ya geldim. Aslında niyetim tıp ve hukuk gibi bir üniversiteye girmekti. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle birçok fakülteyi kazandığım halde o sırada burs imkanı da bulamadığım için girmedim. Tam memlekete dönmek üzereyken vazgeçmiştim. Kahvede oturuyordum. Bir gazetede bir ilan gördüm. Yeni bir akademi açılmıştır. İşte burslu 30 öğrenci alacaktır. İşte orada yetişenler toplum okumasında, devlet planlamada, birçok yerlerde bazı imkanlara sahip olacaklardır. Ülkenin kalkınmasında rol alacaklardır. Bunun üzerine ben de gittim, başvurdum. Allah selam şey Allah rahmet eylesin Fuat Yiğcil Hoca bizim kaydımızı yaptırdı. Fakat nedense içime sinmedi. Yani yeni açılmış bir okul, ne olacağı belirsiz. Birkaç gün sonra gittim, kaydını sildirip memlekete dönmek istedim. Fuat Hoca dedi ki sen çok üzüntülü görüyorsun. Hele şöyle otur, bana ilk sosyal hizmet dersini o verdi. Seni bir dinleyeyim, derdin nedir, niye böyle bir şey yapıyorsun? Bak bir sürü insan senin bu yakaladığın imkanlara kavuşmak istiyor. Ondan sonra ben de her şeyi açıkça söyledim. Dedim ki böyle böyle içime sinmedi. Benim aslında başka okullarda gözüm vardı. O da maddi yetersizlikler nedeniyle gidemedim. O da dedi ki madem ki öyle gel, nasıl olsa burası burs veriyor. Bir sene buraya devam et. Bir senenin sonunda tekrar sınavlara gir. Eğer o zaman hala bu fikrin mevcutsa ayrılır gidersin. Ben de ona ikna oldum. Ondan sonra devam ettim. Gidiş o gidiş. Bilahare de
Evet.
hakikaten mesleğimi severek yapmaya başladım. Sosyal hizmette geliş böyle.
Evet. Bize mülakat aşamasında nasıl bir mülakat geçirdiniz? Kayıtlar sırasında yaşantınız ve aldığınız eğitimle ilgili, hocalar ve eğitimle ilgili bilgileri aktarırsanız sevineceğiz.
Şimdi mülakat aşamasında o sırada okul müdürü dediğimiz akademi veya da okul müdürü sosyal hizmetleri yüksek okulu. Doktor Osman Yaşar'dı, mülakatta o vardı. Sema Hocam vardı, Allah rahmet eylesin. Ülker Hoca vardı. Evet, bildiğim bu üçü vardı. Mülakatta işte bana sordular, nerelisin? Ondan sonra ailen ne iş yapıyor? Niye buraya girdin? Açıkça her şeyi söyledim. Ondan sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle burayı tercih ettiğimi söyledim. Ve sonradan kazandığımı anladım. Ve devam ettikten sonra kazanıp bir iş yaptıktan sonra tabii aylık iki burs o zaman bize hakikaten bayağı yetiyordu. Ve yine okulun yardımıyla o zaman yeni açılmış olan site talebe yurdu veyahut da şu andaki ismi Atatürk Valiliği talebe yurdu. Orada bize yer de sağladılar. Ayda 45 lira ile orada kalıyorduk. Geri kalan para da yememize, içmemize gayet yeterli geliyordu. Ve iyi bir talebelik yaşamı sürdük orada. Ve derslerimiz de aslında bayağı şeydi. Yine Sema Hoca, Mr. Rizvi, ondan sonra araştırma hocası Mr. Scott, Amerikalı Miss Bemis Group ve bireysel çalışma hocası, sağlık hocası, tıp fakültesinde Profesör Sevim Yumurtu, ondan sonra Mithat Enç Psikoloji gibi hocalarımız vardı ve hepsinden gayet memnundu. Yani orası aslında bir aile ocağı gibiydi.
Peki Halk Sokak No 17 dediğimizde evet. Sizi de başka okullardan alıkoyan diyelim ama güzel bir aile ortamı diyorsunuz. Nasıl bir ortamdı Sosyal Hizmetler Akademisi'nin ilk yılı?
Vallahi gayet iyi bir ortamdı çünkü bütün günümüz orada geçiyordu. Ondan sonra grup halinde erkekler bayağı bazen bayan arkadaşlarla birlikte gezerdik, dolaşırdık. Bütün günümüz orada geçtiği gibi geceleyin de özellikle erkek arkadaşlarla yurtta geçiyordu gecelerimiz. Ama işte çok eğlenceliydi. Evet. Hatta bir de rahmetli Şener Özen sınıf arkadaşım vardı. Bir de diğer üniversite öğrencilerine hep şey yapardık. Böyle hava atardık onun deyimiyle. Ellerinde o idare hukuku, kamu, kocaman böyle kitaplar, onları sürekli yanında taşır dedik insanlar bize baksınlar, bak ne kadar önemli kitapları okuyoruz.
Umut Hocam, buyurun, toplum kalkınmasıyla ilgili size topu devredelim.
Ben orada aslında birazcık da şey, okuldaki hocalarla kurduğunuz ilişki, mesela Mr. Rizvi çok konuşuluyor. Hani sanırım stajları da o yönetmiş. Stajlarda size eşlik edenlerden biriymiş. Bu yabancı hocalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Hani Sema Hoca'yı biliyoruz hocamız. Hani, ama diğer hocalar hakkında çok fazla kaynak yok elimizde. Kişisel anılarınızdan, hocalarla kurduğunuz hikaye, ilişkilerden, anılarınızdan bahseder misiniz hocam?
Mümkünse. Şimdi yabancı hocalar özellikle Miss Bemis denilen Amerikalı hocamız işte grup şeyinde dersinde veya da bir case work çalışmasında sürekli birebir bizimle şey yapardı, böyle oyun oynardı veya da ne bileyim grup toplantılarında grup içi iletişimde bulunurdu, şakalar yapardı. Öyle ne diyeyim, resmi bir atmosferde değil, oyun havasında ders verilirdi. Bir de benim ilgi alanım daha çok araştırmaydı. Bizim araştırma hocamız Mr. Scott, antropolog Mr. Scott Amerikalı. Onunla köylere haftanın bir iki günü ben özellikle köye giderim. O zaman Ankara'nın işte şu anda Çankaya'nın arkasındaki Möhye Köyü veya da şu anda Yeşilkent deniyor. Oraya giderdik. Köylerle görüşürdük, mülakatlar yapardık. Köylerin sorunlarını tartışırdık. Hatta ben zaten Mr. Scott'la birlikte Muşundi Köyü'ne de giderdik. Orada bazı köy incelemeleri yaptım filan. Bayağı şeydi, ilginçti.
Peki bir programı düşündüğünüzde hani mesela öğretmenler bir eğitim programı alıyorlar. Diyorlar ki sonunda ben öğretmen olacağım. Siz hani genç veysi olarak okula girdiğinizde, ders programlarına baktığınızda, dersleri aldığınızda kafanızda ne vardı? Yani buradan mezun olursam şunu yaparım. Hani şimdi mesela çocuklara soruyoruz bizim öğrencilere. Diyorlar ki biz adli alanda çalışacağız, sağlık alanında çalışacağız, hastanede çalışacağız diyorlar. Sizin kafanızda ne vardı Veysel Hocam? Ne olmak, hani ne olacaksınız sorusu sorulduğu zaman, Urfa'ya gittiğinizde aileniz size sorduğunda ya da arkadaşların sorduğunda ne diyordunuz?
Şimdi aslında tabii en büyük sıkıntı o. O zamanlar yani okulu o koşullarda sevmemize rağmen çok hocalarımızın büyük bir etkisi vardı. Orada konuşulanlarla uygulamaların farklılığı bizi biraz sıkıntıya sokuyor veya da üzüyordu. Şimdi dışarı çıktığımızda ne yapacağız? Yani bu öğrendiklerimizle neler yapabiliriz? Yani saha bambaşka bir olay. Şimdi köyde öğrendiğiniz bir takım sorunları nasıl çözeceksiniz? Veya da hastanede, hapishanede gördüğünüz bazı sorunları nasıl çözeceksiniz? Mesela benim İkinci aşamada çalıştığım Hırsızlık Okulu'nda bir ara orada bilimsel kurul toplantısı vardı. Ben de katılıyordum. Bu veremli insanların yaşantıları ile ilgili bazı sıkıntıları ben dile getirdiğimde doktor arkadaşlar hemen neredeyse beni aforoz edeceklerdi. Sen tıptan ne anlarsın? Bu gibi konuları konuşuyorsun. O bizim işimizdir. Sizin işiniz ama evde veremli hasta, bu kadar çocuğu var, ailesi perişan durumda, onun sosyal yönden desteklenmesi gerekirken hiçbir doktor bunu göz önüne almıyor veya da ilaçlarını nasıl karşılayacağını düşünmüyor. Sırf o reçeteyi yazıyor, ondan sonra tamam bunu uygulayın. Ama ben sosyal açıdan devreye girdiğimde bana tepki gösteriyorlardı. Yani okulda öğrenilenlerle saha çelişkisi çok sıkıntılı bir durum ve izlenimlerime göre halen bu devam ediliyor. Aradan yarım yüzyıl geçmesine rağmen yine de çözülmüş değil.
Peki yani böyle kalkınma alanında mı çalışıyor? Yani hani vardır ya benim babam mesela çocuğum ne yapacağını diye sorduklarında huzur evine müdür olacak diyormuş. Çünkü o zaman başka türlü anlatamıyormuş Akhisar'da, Manisa Akhisar'da yaşıyorlar. Huzur evinde de çalışmadım, müdür de olmadım ama yani akla yatan bir şey. Siz mesela nerede çalışacağınızı hayal ediyordunuz ya da ne yapacağınızı 4 yıllık periyotta? Şurada çalışırım dediğiniz oldu mu ya da öyle bir şey var mıydı?
Ben tabii aslında ilk aşamada o dediğim Amerikalı hocamızın etkisinde kalarak araştırmacı olarak herhangi bir alanda özellikle devlet planlamada çalışmayı arzuluyorduk. Ama ne yazık ki ona imkan bulamadık. Tesadüf eseri olarak bana ne görev verilirse o görevi üstlenmek zorunda kaldım.
Yani o dönem zaten burslu olduğunuz için okulu bitirdiğinizde otomatikman atamanız yapılıyordu. Doğru mu biliyorum? Böyle miydi?
Okulu bitirdikten sonra depo tayini olarak sosyal hizmetler Sağlık Bakanlığı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü'ne atandık erkek arkadaşlar. Hı hı. Bayan arkadaşlar belirli yerlerde yine iş buldular yine Sağlık Bakanlığı'nda veya başka yerlerde. Biz orada depo tayinine nasıl olsa birkaç ay sonra askere gideceğiz diye o göz önüne alınarak. Ondan sonra zaten 3 ay orada ben çalıştım veya benim gibi erkek arkadaşlar askerlik görevimizi yapmak için askere gittik. 2 yıllık bir askerlik dönüşü geldiğimde o dönemki genel müdür Nedim Bey'le görüştüm. Dedim ki Ankara'da bana bir yer verirseniz memnun olurum. Ankara doğru dedi hiçbir yer, açık yer yok. O zaman asli maaş 450 lira. Pardon. Dedim ki Ankara gibi bir yerde 450 lira ile ben ne yapabilirim? Ev kirası o zaman 400 lira en az. Nasıl geçinirim? Senin bileceğin şey diye bayağı tartıştık o sırada. Sonra dedi ki madem ki sen şey yapıyorsun, geçim sıkıntısını göz önüne alıyorsun, seni Konya'ya Sağlık Müdürlüğü'ne emrine vereyim. O zaman Konya'da huzur evi yeni açılmış. Sağlık Müdürü seni görevlendirsin. Huzur evinde görevlendirsin. Orada dedi huzur evinde kalırsın. İşte yemeğini de orada yersin. Dolayısıyla orada geçim sıkıntısı çekmezsin. İlk atamam o şekilde oldu. Ve 6 ay orada çalıştıktan sonra 1977'nin sonunda mıydı neydi? Amerikalı o benim araştırma hocam Mr. Scott Türkiye'ye gelmiş Sağlık Bakanlığı ve Health Sağlık Okulu ile Amerika'daki John Hopkins Üniversitesi işbirliğiyle sağlık alanında bir araştırma yapılacak. Ve demiş ki ben sosyal hizmet olarak sosyal hizmet uzmanı reisi de yanımda görmek istiyor. O zamanki bakanın işlettiği durumu anlatmış. Ve benim bir günde tayinim Ankara'ya sağ okuluna çıktı. Ve o araştırmada çalıştık. Neredeyse 2 yıl çalıştık. Türkiye'nin belli illerinde Muş, Diyarbakır, ondan sonra Van bir yerlerde o zaman sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu kapsamında köylerde sağlık hizmetleri nasıl yürütülüyor? O amaçla sağlık hizmetlerinin belli illerle fonksiyonel analizi adı altında bir araştırma yapılıyordu. Orada bir ekip vardı. Orada beni de görevlendirdiler. Sonunda şöyle bir kitap çıktı. Bir köysel bölge sağlık hizmetlerini değerlendirme metodolojisi. Ve bu kitabın İki bölümünü ben yazdım. Diğer bölümlerini başka bir arkadaş yazdı. Bu şekilde birleştirildi. Ve hepsi sahaya gelişimde öyle oldu.
Sonra orada devam mı ettiniz?
Sonra hepsi sahadan bir müddet sonra ayrıldım. Eşim istifa etti, Almanya'ya gitti. Eşim de o zaman oradaydı. Ben de eşimin yanına gittim birkaç 6 ay gibi bir süre içerisinde. Orada Almanca öğrenmeye çalıştım. Dil lisanımı ilerlettim. Ve Türkiye'ye döndükten sonra tekrar sağ okuluna başvurdum. Ve orada yine çalışmaya başladım. 1979 yılına kadar. 1979 yılında. Efendim?
Almanya macerasını biraz detaylıya alalım mı?
Alalım.
Almanya'ya gidiş gelişi neler yaptık biraz detay alalım mı?
Tamam. '79 yılında Almanların teknik yardım cemiyeti diye Technische Gesellschaft diye bir şey var. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği halinde bir proje yürütüyordu. O proje ben hepsi sahadayken orada ben de çalıştım. Yine köylerde araştırmalar yapıldı filan. En sonunda o proje bittikten sonra oradan gelen Almanlarla ilişkileri geliştirerek dedim ki Almanya'ya da çalışmak istiyorum. Ondan sonra bana bir imkan bulur musunuz? O sırada 3 aylık Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Avrupa ofisinden Sağlık Bakanlığı'na bir talep geldi. Bir seminer düzenlenecek, 3 aylık bir seminer. Ve Sağlık Bakanlığı'ndan Almanca bilen 2 kişinin gönderilmesi diye teklif edildi. O sırada Almanca bilen bir ben bir de eşim var. Sağlık Bakanlığı'nda başka yok. Dönüp dolaştı, bize geldi. İkimiz gittik. Ondan sonra izin verildi. 3 ay süreyle orada Düsseldorf kentinde bir seminer yaptık. Ve orada ben tabii Almanlarla işbirliği ilişkilerimi geliştirdim. Orada birisiyle çok samimi oldum. Dedim ki bana burada çalışma koşullarını yaratır mısınız? O da dedi ki Türk işçilerine yardım eden bir dernek var burada. Arbeiter Wohlfahrt. Ondan sonra işçi refahı teşkilatı filan. O dedi Türk işçilerine rehberlik ve danışmanlık yapıyor. O işte rehber orada görevlendiriyor. Oranın genel başkanı benim arkadaşım. Ben onunla görüşeyim. Görüştü. Randevu aldı. Gittim görüştüm. Dedi ki tamam gelip çalışabilirsiniz. Ben Türkiye'ye döndüm. Birkaç gün sonra Almanya'dan teklif gelince istifa ettim gittim. Ve orada 3,5 yıl çalıştım. Yani görevim oradaki işçilere oradaki yaşamlarında, iş hayatında rehberlik etmek, danışmanlık yapmaktı. Ondan sonra tabii aslında ben dönmek istemiyordum. Eşimin ısrarı üzerine geri döndüm. Bu sefer o zaman Sosyalizmette SEÇK yeni kurulmuştu. Rahmetli Hüseyin Tekilsev'in genel müdür yardımcısı. Biz hepsi sahadayken birlikte çalışıyorduk. Dedim ki genel müdürlükte bana bir imkan yaratırsanız ben artık dönmek istiyorum. Ve o da şube müdürlüğü, zihinsel zeka özürlüler şubesi boş dedi. İstersen oraya atayalım seni. O şekilde oraya atamam yapıldı ve geri döndüm. 1984.
Veysel abi ben tekrar geri dönmek istiyorum bazı şeyler alabilmek için. Muş'ta köy incelemesi yaptınız diyorsunuz. Bu köy incelemesinde şimdi tabii sosyal hizmet tarihi açısından önemli olan şeylerden birisi daha bulamadık, ayrıntılara ulaşamadık. Ama Sevim Hanım, Gönül Hanım özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde barış gönüllülerinin bu tür çalışmaları yürüttüğünü, hocaların da barış gönüllülerinden olduğunu söyledi. Böyle bir şeyle ilgili bilginiz var mı? Sizin de aynı şekilde köycülük çalışmasında hocanın böyle bir çalışması oldu mu? Barış gönüllüleriyle ilgili.
Yani barış gönüllüleri derken kim kastediliyor? Ben bizzat şahit olmadım. Hı hı. Ama şimdi o bizim yürüttüğümüz bu köysel bölge sağlık hizmetlerinin metodolojisi araştırmasında dedim ya araştırma hocamız Mr. Scott vardı. O araştırma yürütülürken MİT'ten 2 kişi geldi sağlık kuruluna. Ve bana bazı sorular soruldu. Denildi ki bu Mr. Scott denilen kişi Türkiye hakkında belli bilgileri toplayıp götürüyormuş. Sizin böyle bir izleniminiz oldu mu, olmadı mı? Herhangi bir şahitliğiniz oldu mu? Dedim ki ben direkt olarak yani bizim elimizdeki form dışında herhangi bir şey görmedim, şahit olmadım. Ama kendisi dolaşırken fotoğraf çekiyordu filan belirli yerlerde, köylerde, orada burada. Onu ne yaptığını, ne için kullandığını da bilmiyorum. Yani buna ancak şahit oldum. Onun dışında pek bir şey bilmiyorum.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Almanya dönüşünde, Almanya'dan dönüşten sonra genel müdürlük çalışmalarını seçecek zaten 83'te kurulduktan sonra siz birçok ilki de başlatan bir meslek büyüğümüzsünüz. Yazdığınız bir kitap var bu alanda. Bunun yanı sıra daha sonra teftiş kurulunda yer aldınız. Bir sosyal hizmet uzmanı olarak bu alanda yapılan, kendi yaptığınız çalışmaları kısaca örnekler misiniz bize Veys abi?
Şimdi tabii şube müdür olduktan sonra masa başında oturunca, şimdi daha önce bir Almanya deneyimim var, orada belirli şeyleri gözlemledim. Baktım ki herkes masada oturuyor, gelen dilekçelere cevap veriyor, başka yapılan bir herhangi bir girişimde bulunulmuyor. Yani mesleki yönden herhangi bir aksiyon yok. Yani ne yapabiliriz? Yani biz burada bir sosyal hizmet elemanıyız, en azından bu alanda neler yapabiliriz diye bir şey yok. Belirli yönetmelikler var, ondan sonra bir dilekçe geliyor. İşte şu özürlü çocuğumuzun rehabilitasyon merkezine alınması. O zaman rehabilitasyon merkezi yok. Ama bakanlığın veya da genel müdürlüğün şeyinde kurmak veya da işletmek veya da sorun çözmek gibi şeyleri var, ilkeleri var. Biz ne cevap veriyoruz? İşte böyle bir kuruluşumuz açıldığında değerlendirilecektir dilekçeniz diye gönderiyoruz. O sırada biliyorsun, ta 1960'lı yıllardan itibaren atıl vaziyette, yani hala inşaat halinde olan Saray Rehabilitasyon Merkezi var. O 60'lara da dayanıyor tarihçesi. Baktım ki yani böyle olmaz. Bir an önce bunun açılması, ondan sonra hizmet vermesi lazım. Bu kadar müracaat var, hiç olmasa mesleki yönden bir şey yapmak lazım. Onun için biz şey yaptık, yani ben şahsen çok mücadele verdim. Hatta o sırada birçok arkadaşımız genel müdürlükte karşı çıktılar. Bazı arkadaşlar dediler ki rehabilitasyon merkezi açılırsa genel müdürlüğün bütün bütçesi oraya gider, biz iflas ederiz. Güzel de o zaman niye bu? Şey yaptım, o sırada Tan Doğan Bey müsteşardı, onunla ilişkiye geçtim işbirliği içinde. O da taraftar bu işin. Ondan sonra onun desteğiyle Nihat Paşa'nın, Allah rahmet etsin, muhalefetine rağmen biz orayı açtık. Hmm. Ama açtıktan sonra yine istediğimiz gibi olmadı. Bu arada onu da belirteyim. Şimdi siz de bilirsiniz, ben genel müdürlükteyken iki defa yine Almanya'ya ve Lüksemburg'a yine inceleme gelsine gittim. Birer haftalık veya 10 günlük. Orada özellikle özürler konusunda inceleme yaptım. Ve orada bu işin nasıl yürütüldüğünü gördüm. Yani benim amacım Saray Rehabilitasyon Merkezi'nde en azından o seviyede bir şeye getirmekti. Ama maalesef bir sürü engellemelere rağmen istediğimiz olmadı.
Anladım. Ve bu yayınladın.
Bizim özürlerin her bölümün bir tane şeyi vardır. Yönetmeliği vardır. Konuşma özürler yönetmeliği, körler yönetmeliği, zeka özürler yönetmeliği, ortopedik özürler yönetmeliği, spastik özürler yönetmeliği gibi yönetmelikler. Mesela ben o zaman kalktım, şöyle baktım ki hepsinin en az %70'i ortak. Hepsinde idari kısım ortak, aynat ortak, bütçe ortak. Tek farklı şey bu özür gruplarına göre personel istihdam etmekte. Dedim niye 5-6 tane ayrı yönetmelik var? O zaman tek bir çatı altında özürler yönetmeli diye bir yönetmelik çıkaralım. Ama ayrı kısımları ayrı ayrı belirtilir. Ortak noktalarda ortak olur. Ve onun mücadelesinde hatta maliye karşı çıkmıştı. Ben epey uğraştım. O şekilde çıkarmıştım. Şu anda nedir, nasıl bilmiyorum.
Zihinsel engellilerle ilgili kitap yayınını nasıl gelişti? Onu biraz nasıl kitabı oluşturdunuz? Düşünceniz neydi? Onu da bir bilgi alalım mı?
Yani onu Avrupa'yı, Almanya'daki özürler hizmetini gördükten sonra bu gibi kaynak yetersizliğini, personelin bilgi yetersizliğini, bu alanda çalışan personelin bilgi yetersizliğini, ki ben bu arada şunu hep anlatırım, bazı o dönemde bazı arkadaşlar da grup halinde şeye gittiler, Almanya'ya gittiler. Dönüşte ben o zaman hep anlatıyordum, işte Almanya'da özürler hizmeti şöyle de şöyledir falan anlatıyordum. Onlar döndükten sonra bana söyledikleri şey şu, çoğu arkadaşlar. Ya Veysi Bey, senin söylediğin gibi öyle farklı bir hizmet yok orada. Sen niye böyle söylüyorsun? Dedim ki, demek ki siz gittiniz, baktınız ama görmediniz. Benim verdiğim cevap şu. Yani o amaçla dedim ki, hiç olmazsa el altında rehber olacak bir kitap hazırlayayım. Orada ne tür özür grupları var? Ondan sonra bunların en azından özür grupları hakkında bilgileri olmaları, hem ailelerin hem meslek gruplarının, ayrıca bu konuda neler yapılabilir? Çocukların eğitimi konusunda neler yapılabilir? Mesela bazen ben kitabımda da onu bahsettim. Bazı arkadaşlar hep anlatıyorlar. Ya canım, rehabilitasyon dediğin nedir? Bir çocuğa 6 ay bir yere uğraşıyorsun, bir kaşık bir çatal tutmasını öğretiyorsun. Eğer sen bunu bilincinde değilsen, o zaman hizmetin de bilincinde olamazsın. Önemli olan o, onu içselleştirmek. Çünkü özürlü deyip geçmeyelim. Herkesin başına gelebilir. Doğuştan oluyor, sonradan oluyor. Ama önemli olan içselleştirerek empati kurma. O zaman hizmeti daha rahat yürütebilirsin.
Umut Hocam var mı?
Ben bir öğrencilik dönemine biraz daha geri dönmek istiyorum. Yani meslek hayatınız zaten dolu dolu yenilikçi işler yapmışsınız. Öğrenciyken bir, hani böyle bir aile gibi diklediğiniz hocaların da bu iklimi sağlamada etkili olduğunu söylediniz. Üç tane farklı insanla görüştük şu vakte kadar. Sizleri de şu an görüşüyoruz. Hepinizin hikayeleri farklı farklı, sosyoekonomik anlamda da farklı farklı yerlerden de gelmişsiniz. O dönem düşündüğünüzde bu farklılıklar size ne kattı ya da ne sorunlar oldu mu? Bir de tercümanlarla çalıştığınız, hani o iletişim kurmak, hani öğrenci hocalarla zor muydu, nasıldı? Hani sonuçta ders notlarının olmadığını söylemişti Şahmaz Bey, çok kitapların olmadığını, bizim şu an arşiv niteliğinde sakladığımız kitapların olmadığını söylemişti. Nasıldı ve o dönem aldığınız dersleri hatırlıyor musunuz? Hangi dersleri almıştınız? Saydınız gerçi birkaçını ama böyle spesifik olarak aklınızda kalan dersler nelerdi?
Yani şimdi diğer arkadaşların söylediği hususların çoğu doğru. Şimdi şu var, bizim yani belirli bir bize özgü ders kitabı yoktu. Ya hocalarımız teksir halinde, not şeklinde bize ders verirlerdi. Biz onları alır çoğaltır, ondan sonra kendi aramızda paylaşırdık o şekilde. Veyahut da bize kaynak kitap ismi verirlerdi. Biz onları araştırır, oralardan çalışırdık. Şimdi dediğim gibi orada özellikle şey sosyal hizmet alanına ilişkin sosyal çalışma, group work, case work gibi kitaplar zaten bize Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı yayınlar vardı, bize veriliyordu. Onun ötesinde yine hocalarımızın teksir, çoğaltılmış teksirleri vardı. Oradan çalışıyordu. Ama diğer taraftan mesela sağlık konusunda, sağlık derslerinde işte sağlık belirli kaynaklardan çalışmamız söylenirdi sağlık hocası. Ekonomi yine öyle, idare hukuk yine öyle. Şeyin hukuk fakültelerinin, siyaset bilgilerinin kitaplarından, kaynaklarından şey yapardık. Mithat Enç hocamızın, Allah rahmet eylesin, yine psikoloji isimli kitabı vardı. Şimdi tabii tam hatırlayamıyorum.
Tabii. Zaman geçmiştir tabii.
Evet, maalesef bazı şeyler geçmişte kaldı.
Evet. Şimdi öğrencilik hayatıyla ilgili soruları da devam. Çünkü o dönem hakkında kimsenin de çok ciddi anılar dışında bir kayıt yok. Yani o dönemi kimse yazmamış. Birazcık da o dönemi de merak ediyoruz. Çünkü Türkiye'deki sosyal hizmetin kurumsallaşması açısından önemli. Köylerde staj yapıyorsunuz. Kalkınma stajları da herhalde 3. sınıfta ya da 4. sınıfta. Öyle mi Beyza Hocam? Sizin zamanınızda da öyle miydi?
Nasıl?
Köy stajları, kalkınma stajları. Yaptınız mı siz?
Mesela Hava Hanım köy stajı sırasında vefat etti deniyor. O nedenle Şammaz abi de köy stajı yaptık diyor. O Samsun bölgesinde yapmıştı. Köy stajlarında neler yapıyorduk? Onunla ilgili çalışma.
Şimdi köy stajı...
Mesela Şammaz abi... Yani toplum kalkınması diye toplum kalkınması adıyla yapılan stajlar genellikle köyde uygulanmış bizde. Öyle bir çalışmayı yaptık mı? Muş köylerinde inceleme diyorsun abi. Bu bir köy stajı mıydı?
Aslında tabii köy stajıydı benimki de. Muş'un bir köyünde yani şimdi hatırlamıyorum kaç gün kaldık orada, bir ay mı yoksa bir aydan fazla mı orada, şimdi hangi arkadaşlarımız gitti onu da hatırlamıyorum yani tabii.
Normal.
Yani birkaç arkadaş o Muş tarafına gitmiştik. Ben şimdi şunu iyi hatırlıyorum. Muş'un Düz Kışla Köyü diye bir köye gitmiştik. Orada işte bize verilen sorular vardı. Yani köy yaşantısını, geçim kaynaklarını, nasıl yaşadıklarını, ondan sonra o tür şeyleri incelemeye çalışıyorduk. Ve onu bir rapor haline hazırlayıp verdik. Şimdi mesela benim elimde ona ilişkin herhangi bir veri yok. Çünkü o zaman böyle arşivleme, şu bu gibi bir şeyimiz de yoktu. Düşünmüyorduk bile.
Evet.
Ama orada geçti benim. Aslında hatta mesela ben o köyde bayağı da hastalanmıştım. Çünkü yediğim yemeklerden falan bayağı şey almıştım. Enfeksiyon almıştım. Ama yani bir tarafı İyiydi, bir tarafı da sıkıntılıydı. Çünkü ulaşım sıkıntısı vardı. Ondan sonra köyden doğru dürüst bir yere gidemiyordum. Ancak belli bir o süreyi doldurduktan sonra dönebiliyorduk. Yani bizim o yapılan iş köy araştırmasıydı aslında.
Evet. Veysi abi, şimdi araştırmadan çıktığımızda aklımıza 1959 yılında 1. Milli Sosyal Hizmetler Konferansı yapılıyor. Tekstil halinde basıldığı söyleniyor. Ben birkaç büyüğüme, hatta meslektaşlar kısmına da yazdım. Böyle bir belgeden haberdar mısınız? Tabii siz okula 61'de başladınız. Ama hıssa falan dendiğine göre arşivlerde böyle bir belgeyle karşı karşıya kaldınız mı?
69'da.
59.
59. Yok.
Yok, değil mi? Anladım. Peki, izniniz olursa ekranı biraz daha tekrar ayarlarsanız şey yapalım çekimlerde. Evet, bu iyi. Bir de siz bu kadar çalışmadan sonra müfettiş olarak görev yaptınız. Seçecek Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde. Burada teftiş kurulunun önemi, rehberlik yapabilme açısından baktığımızda bu dönemdeki müfettişlik yaşamı nasıl geçti? Neler önerdiniz? Neler yapılmadı? Eksikliklerimiz neydi? O konuya biraz değinebilir miyiz?
Yani müfettişlik hayatında aslında benim açımdan bazı şeyler olumlu yönleri olmakla birlikte olumsuz gördüğüm bazı olaylar şunlardır. Şimdi genelde müfettiş arkadaşlara yere gittiğinde illa bir sorun bulmaya çalışırlar. Ki orada kendilerince yani ben görevimi yaptım, gerisi ne olursa olsun gibi bir izlenim doğdu bende. Şimdi aslında öyle değil. Müfettişliğin tabii bir idari yönü vardır, bir hukuki yönü vardır, bir de mesleki yönü olması gerekir. Şimdi genelde müfettişler işte gittiklerinde sen bu parayı niye buraya harcadın, buraya harcamadın, niye çok harcadın, az harcadın veyahut da şu kanun maddesine uymadın veya uydun şeklinde kritik yaparlar veyahut da ona göre rapor düzenlerler. Ama mesleki yönüne geldiğinde o es geçilir. Şimdi özellikle sosyal hizmet kuruluşlarında müfettişin bir rehberlik olması gerekir. Yani mesleki açıdan yapılan işler yeterli mi, yetersiz mi, eksiklikler nelerdir? Bunların dile getirilmesi lazım. Bu pek dile getirilmiyordu. Benim gördüğüm olay bu.
Anladım, anladım. Umut Hocam ilave edeceğiniz bir şey var mı?
Benim yok.
Aklınıza gelen?
Şöyle
Heh.
güzel meslektaşımıza, büyük meslektaşlarımıza, genç meslektaşlara dair ne söylemek istediklerini soruyoruz. Hani siz de herkesin örnek alabileceği bir kariyere sahipsiniz ve sosyal hizmetin öncülerindesiniz. Şu an eğitim alanlar, sosyal hizmet uzmanlarına meslek hayatınızdan süzülüp gelen deneyimlerinizle ne söylemek istersiniz?
Ben de bir ilave yapayım ona. Veysi abimiz anılarını yazmayı hiç düşünüyor mu?
Evet. Aslında çok düşündüm. Bir türlü elim varmıyor. Şimdi genç meslektaşlar.
Ama ustaların elinin varması lazım bu konuda. Her meslek, başta dış işleri, hep ustalarının yazdığı anılarla doludur. Mesela Kahraman Eroğlu da sağ olsun böyle bir şeyi başlattı. Geçenlerde bilirsiniz Ramazan Çavuş diye bir öğretmen, daha sonra avukat olan bir büyüğümüz, o da anılarını yazdı. Yine İsmet Galip Yolcu Hoca'nın dolu kitabında anıları var. O nedenle Veysi abi bir alt devren olarak ne olur anılarını kısa kısa başladı deyip ben şey yapmıyorum. Umut Hoca'nın söylediklerini ne düşünüyorsunuz? Genç meslektaşlarımıza önerileriniz neydi? Ben bir de genellikle şöyle derlerdi bana üniversitede ders verirken. Hocam bugünkü gün olsa tekrar sosyal hizmet uzmanı olur muydunuz derdi. Ben de onlara şöyle derdim. Muhakkak yine sosyal hizmetlere gider okurdum ama bir dil bilen bir sosyal hizmet uzmanı olmak isterdim diye dile getirirdim. Bununla ilgili görüşleri de alalım istersen.
Evet, anıları inşallah söylediklerimiz buna vesile olur. Teşekkür ederim. Şimdi Umut Hoca'nın dediği genç meslektaşlarımız için söyleyeceğim birkaç kelime olabilir. Evvela yani şimdi başta söyledim ya, ben isteyerek bu mesleğe girmedim. Böyle damdan düşer gibi. Damdan düşenin halini de damdan düşen bilir gibi. Onun için genç meslektaşların mesleğini hakikiyle yapmaları önemli. Yani sırf işte yaptım gibi değil de içselleştirerek onu yapmaları ve önem vermeleri. Şimdi ben şeyde çalışırken çok gördüm. Özellikle birçok arkadaşım da bunu fark ettim. Bir uzmanın en önemli şeyi sosyal inceleme raporudur. Ne diyeyim onu, kaynağı. Şimdi öyle sosyal inceleme raporları gördüm ki, yani bunu herhangi biri de yazabilir. O sosyal inceleme raporları, çünkü sosyal hizmetin dayanağıdır. Sosyal çalışmanın, görüşün dayanağıdır. Onun için o çok önemli ve bir fark olmalı bir sosyal çalışmacının yapacağı sosyal inceleme raporu. Şu anda sosyolog da yapıyor, bilme tapu memuru da yapıyor. Nitekim birçok kişi girdi bu mesleğin içine. Ayrıca sosyal hizmetin şu anda, yani ben dün kendi kendime düşünürken şöyle düşündüm. Yani her büyüme gelişme değildir. Sosyal hizmet alanında birçok okul açıldı. Ama şu anda ben kusura bakmasınlar, yani 1960'lardaki heyecanı göremiyorum. Yani o zaman daha bir heyecan vardı. Herkes yani tam bilincinde olmasa bile, tam farkında olmasa bile onu şey yapıyordu, savunuyordu, neler yapacaklarını böyle canla başla konuşuyordu, söylüyordu. Şu anda böyle yüzeysel bir sosyal çalışma var gibi geliyor bana. Sosyal çalışmaya çok önem vermeliler. Yani diğer mesleklerle aramızdaki farkı bilincinde olmalılar. Bu çok önemli. Ve yani başkalarının takdirini kazanmak için değil, önce vicdani yönden yaptığı işin karşılığını görmek için çalışmalılar diye öneririm.
Abi çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında aklına gelen bir şey olursa lütfen söyle. Ama bu kısmı özel. Umut Hocam yayınlanmaz muhakkak ama Veysi Oymak emeklilik sonrasını nasıl planladı? Ne yapıyor günümüzde? Biz sadece bilgilenmek amacıyla kısaca özetlersen onu da duyalım. Belki yolundan geliriz.
Sen benden daha ileri gidiyorsun. Emekli olduktan sonra ben artık kendimi köy hayatına verdim. Ondan sonra tarla, bağ, bahçe ile ilgileniyorum. Onun dışında pek şey yaptığım gibi arada bir işte kitap okuyorum veyahut da televizyon istiyorum. Veyahut da işte kızım Kıbrıs'ta, onun yanına gidiyorum. İşte şeyde Kuşadası'nda, Güzelçamlı'da bir yazlığımız var, oraya gidiyorum. İşte Ankara, Kıbrıs, Güzelçamlı, Şanlıurfa arasında mekik dokuyorum. Allah izin verirse böyle devam edecek.
Peki Urfa'daki tarlanın büyüklüğünü öğrenebilir miyiz?
Vallahi tarla aslında eskiden neredeyse bir dönümdü. Tabii kardeşler çok olunca bölündü. Benim şu anda 200 dönüm tarlam var. İşte bunun 150 dönümü büyük fıstık. Gerisini de ben işte geçen sene, evvelki sene yeniden fıstık diktim. Hepsi Antep fıstığı olarak yetişecek. Böyle.
Umut Hocam görüyorsunuz değil mi? Sosyal hizmet uzmanları ileri yaşta da üretici,
Yok
planlama için.
zaten yani hep örnek alıyoruz Turgay abi. Hani sizi de duydum. Herhalde bu meslekte bir hani bundan sonra yapacaklarımıza dair de bize bir şey söylüyor yani. Yani hep biz de herhalde çiftçilik yapacağız yani becerebilirsek sizin kadar toprak ilişkimiz yok ama ailem benim bu işlerle ilgileniyor biraz. Belki ben de onların izinden giderim.
Yani derler ya, kürkünün dönüp dolaşacağı köprü diyor. Köyde yetişti, köye gidiyoruz.
Evet, bizim işte öyle bir sıkıntımız var. Köyde yetişmedik, çok yabancısıyız ama çok büyük iş, güzel üretmek çok güzel. Elinize sağlık, güzel işler yapıyorsunuz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Böyle bir şey var. Bir de son hani mezun olduğunuz günü hatırlıyor musunuz? Nasıldı bir mezuniyet töreniniz? Yapıldı mı? Neler oldu? Onu daha önceden sormadım çünkü. Böyle ilk defa ilk mezunlarsınız Sağlık Bakanlığı'nın. O zaman böyle gelenekler var mıydı çok bilmiyorum ama bir toplantı oldu mu okulda?
Yani ama öyle büyük bir tören olduğunu hiç hatırlamıyorum da sırf bir yemin ettiğimizi hatırlıyorum ama nerede nasıl?
Yani öyle büyük bir şey olmadı. Peki açılışı hatırlıyor musunuz? 6 Kasım'da Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir açılış yapılıyor. Onu hatırlıyor musunuz?
Onu da hatırlamıyorum.
Tamam. O iki şey belki şeydi. Peki son soru. Şimdi halk sokakta işte birinci katı size vermişler. İkinci katta işte sosyal yardım şubesinin şeyleri var. Böyle sınıfla ilgili, sıhhiye ile
Evet.
alakalı, o kurduğunuz ilişkiye dair hatıralarınız var mı? Mesela Emel Hoca anlattı, işte pazara giderdik, pazar çok yakındı falan dedi. Siz de yurtta erkeklerle birlikte zaman geçirdiğinizden bahsettiniz. Bunun dışında söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı?
Yani onları pek şey yap. Yalnız benim için aklımda kalan biz rahmetli Ecevit'in Çalışma Bakanı olduğu dönemde Salih hocamızla birlikte ekip olarak bir grup iki minibüsle şeye gitmiştik. Zonguldak maden ocaklarına. Hatta o zaman o Kozlu'nun bir numaralı ocağına inmiştik. Orada maden işçilerinin çalışmalarına bizzat şahit olmuştuk. Onu hatırlıyorum.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Yani
Ben
tanıştığıma çok memnun oldum. Ben
de.
Burdur'da yaşıyorum. Olur da yolunuz düşerse sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ben ve eşim bir de küçük kızımız.
Çok
Belki Turgay abi de gelir bahaneyle. Öyle bir buluşma
teşekkür
yapabiliriz. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
ederim. Senif arkadaşımız rahmetli oldu. Yalçın Ciberek, o da Burdurluydu herhalde.
Evet. Evet, Yalçın abi Burdur'a uzun yıllar hizmet etti, sağ olsun. Veys abi, gerçekten kabul ettiğin bilgileri paylaştığın için çok çok teşekkür ediyorum.
Oldu.
Umut hocamın dediği gibi bu taraflara yolun düştüğünde her zaman bekleriz. Ama biz de Güzelçamlı tarafına geçtiğimizde muhakkak çayını içmeye geliriz. Çok çok teşekkür ediyorum abi.
Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum hocam.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Sağ olun.